Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.
Okay. Tokyo, South America, Australia, France, Germany, UK. Calling out around the world. Are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right. We're dancing in the street.
Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
Merhaba, iyi haftalar. Hariçten Sanat programı Apaçık Radyo'da artık web sitesinden yani internet üzerinden ve telefonunuzdaki uygulamalardan dinlenebiliyor. Aynı zamanda iTunes, Spotify gibi çeşitli podcast mecralarında da arşivleniyor. Dolayısıyla programı kaçırdıysanız ya da başkalarına tavsiye etmek istiyorsanız podcast ya da yayın arşivi imkanlarını da kullanabilirsiniz. 2025 yılının ilk programı olarak kaydediyoruz bunu. Biraz da önceden kaydediyoruz. Dolayısıyla zamanla ilgili bazı karışık ifadeler geçirirsek bundandır diyerek ben şimdiden önden özür dilemiş olayım. 2025'in ilk programında bir kitaba, bir e-yayına yer vermek istedim. Hariçten sanatın kavramsal çerçevesine de son derece uygun düşecek biçimde dünyanın en kıdemli, en kadim ve uluslararası nitelikli sanat etkinliklerinden kabul edilen Venedik Bienali ve Venedik Bienali'ndeki Türkiye'nin varlığı, Türkiye katılımına dair bir e-yayın Kasım ayında erişime açıldı. SALT tarafından. Dönemsel olarak baktığımızda da 1895'ten 2022'ye kadar oldukça geniş bir süreyi Türkiye'den sanatçıların, küratörlerin Venedik Bienali'ne katılımı bağlamında ele alan bir yayın var. İşte bu e-yayını SALT'tan Sezin Romi, ki yayının editörlüğünü üstlenen isimlerden biri ve ortaya koyduğu pek çok araştırma, e-yayın ya da kitap, katalog, sergi araştırma projesi söz konusu. Bugün sadece birini ele alabileceğiz. Ve de aslında bunu bir doktora tezi olarak inceleyen sanat tarihçi, akademisyen Aynur Gürlemez Arı'nın katılımıyla yapıyoruz. Hoş geldiniz ikiniz de.
Hoş bulduk, merhaba.
Merhabalar, hoş bulduk.
Merhaba. İlk olarak Aynur'a soruyu yöneltmek istiyorum. Çünkü tarihsel, kronolojik olarak baktığımız zaman da süreç öyle işliyor. Yani Venedik Bienali bizim bugün hala tartışmakta olduğumuz sanat alanını 19. yüzyıldan günümüze hakikaten dünya sanat tartışmalarını, diskuru belirleyen, herkesin takip etmeye çalıştığı, eğer bu alanda çalışıyorsanız bir sanatçı, araştırmacı, küratör olarak ve dünyada tek bir etkinlik takip edecekseniz muhtemelen gitmeyi tercih ettiniz. Öncelikli etkinlik etkinliklerden, buluşmalardan olan, kitabı, kataloğu da sanat tarihinde her zaman yer edinen bir oluşumdan bahsediyoruz. Hakikaten Bienal'in ya da bir serginin aslında çok ötesinde bir durumdan bahsediyoruz. Bir nevi tabiri caizse herhalde görsel sanatlar alanının olimpiyatları gibi de görülebilir. Olimpiyatlar kelimesini kullanmamda şuradan yola çıkıyor. Ülkelerin de geleneksel olarak ülkelerinde kendi pavyonları var. Hatta bir uluslararası sergi oluşmaya başlaması, yani küratörlü uluslararası seçkiler oluşturmaya başlaması çok daha sonradan geliyor Venedik Bienali'ne. Bu anlamda baktığımız zaman Türkiye'den hangi dönemlerde katılım sağlanmış Venedik Bienali sergilerine ya da Türkiye pavyonlarına, hangi dönemlerde kesintiler olmuş bir şekilde sağlanamamış, biraz buna bakmak hakikaten önem arz ediyor. Bir diğer açıdan daha olimpiyatlara benzetebiliriz herhalde. Çünkü genelde ülkelerin, bakanlıklarının, yönetimlerinin himayesinde, desteğiyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aynı sanki bir adeta milli takımmış gibi ulus pavyonları, o ülkelerin diplomatik ilişkileri, işte kültür politikaları çerçevesinde yer alıyor. Aynur, ilk soruyu sana yöneltmek istiyorum. Böyle bir araştırma bağlamı nasıl ortaya çıktı? Nasıl çerçevelendirdin? Nerede, nasıl başladın?
Yani bu ilk, ben lisansta sanat tarihi okurken aslında önüme gelen kaynaklarda tutarsız bilgilerle karşılaşmamla ortaya çıktı. Daha çok sanatçı biyografilerinde, mesela bir sanatçının kitabında işte bir yılda 52'de Zühtü Müritoğlu Venedik Bienali'ne katılmıştır derken, başka bir kitapta 54 yılında, başka bir kitapta 57 yazıyor. Böyle farklı tarihlerle karşılaşmamla başladı. Sonra ben bu tutarsızlıkları birçok sanatçı için bir düzleme koyamadım, bir sınıflayamadım, dizemedim. Çok karmaşıktı bu bilgiler. Daha sonra bunun için ufak bir araştırma yaptım. Çok az yine bilgiyle karşılaşınca, yani bizim 1950'lerde bahsedilen bazı sanatçılarımız var katıldığı söylenen, ama bu münferit bir katılım mı? Sanatçı bireysel olarak mı davet edilmiş, yoksa Türkiye pavyonu diye bir şey var mıydı? Bu sorular geldi aklıma. Bunları sorup araştırırken tabii tıkandım bizim arşivlerimizde. Daha sonra en önemli kaynak olarak 50'ler için Mimar Sinan Üniversitesi, bugünkü adıyla tabii Güzel Sanatlar Fakültesi'nin, akademinin arşivlerine erişmek istedim ben 50 ve 60'lar için. Yine araştırmacıya açık olmadığı için mecburen bu bir doktora tezinde daha nitelikli, daha işte asıl arşivlere giderek bu konuyu araştırmam gerektiğini anladım. Böyle çıktı. Yani ilk soru
Asıl arşivler
sormayla
derken,
başladı.
tabii asıl arşivler derken Venedik'te çok kapsamlı bir arşiv olsa gerek, zaten bahsediyorsunuz da ondan. O arşivde birebir çalışma fırsatı buldun mu? O nasıl bir süreçti?
O süreç ilk önce işte Türkiye'deki arşivlerin tüm yolları tükettikten sonra oraya gittim. Kültür Bakanlığı'yla Türkiye'de iletişime geçtim. Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçtim. Çünkü bu diplomatik bir davet gerektiren Biyanel biliyorsunuz. O yüzden Dışişleri Bakanlığı'nda bazı davetlere ulaşabileceğimi düşünmüştüm. Onlar beni Kültür Bakanlığı'na ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne yönlendirdiler. Her biriyle resmi yazışma yapıp izinler almaya çalıştım. Sonra Ankara'ya gittim. Bir süre Ankara'da bulundum o arşivlere girebilmek için. Yine devlet arşivlerini, eskiden Başbakanlık arşivleri, günümüzün Cumhurbaşkanlığı arşivlerinin Ankara'daki merkezinde bulundum. Orada arşivlerden bu belgeleri çıkarmaya çalıştım. Sürekli Türkiye ne zaman katıldı, hangi sanatçılar için izin alındı, bunları bulmaya çalışıyordum ama mümkün olmayınca artık asıl bu belgelerin kaynağı olan Venedik Bienali'nin tüm tarihsel belgelerini içeren arşive gitmeye, yani Venedik'e gitmeye karar verdim. Bunun için de bir bütçe tabii bulmak gerekiyordu. Orada da üniversitemin bilimsel araştırmalar projeleri için ayrılmış bursundan faydalandım. Üniversiteden burs alarak işte yol ve konaklama, onların hepsi karşılandı. Ve ben oradaki Türkiye belgelerinin rezervasyonunu yaparak 3-4 ay önceden oradaki arşivde çalışma imkanı buldum ve bu şekilde ulaşabildim Türkiye belgelerine.
Peki şimdi biraz böyle basın bülteni de önümde, ona baktığım zaman şu tarz verileri artık teyit etmişsin arşivlerden yararlanarak, bunlar net bir şekilde ortaya konmuş. 1895'ten bu yana düzenlenen Venedik Bienali'ne Türkiye'den ilk kez sanatçı Abidin Dino katılır. Ve onun 1952'deki bağımsız temsilinden sonra 1956, 58 ve 62'de Güzel Sanatlar Akademisi'nin düzenlediği 3 ulusal sergi söz konusu. Fakat ardından 1990'a kadar, en azından senin tezin bağlamında, arşivlerden yaptığım bu araştırmalar bağlamında 28 yıl süreyle bir kesinti var. Yani Biennale'de hiçbir şekilde Türkiye'den katılım söz konusu değil, ulusal temsili göremiyoruz. Akabinde bunu biraz daha biliyoruz. Yani Berel Hanım'ın da hayatta olmasından ve bu alanın hala aktif küratörlerinden, tarihçilerinden biri olması vesilesiyle de 1990, 93, 2001, 2003 ve 2005 yıllarında Berel Madra'nın girişimleriyle, onun küratörlüğünde hatta Türkiye'den katılımlar, Türkiye pavyonları söz konusu. 2007 itibariyle de artık bunun kurumsallaşması ve Dışişleri Bakanlığı himayesinde İKSV'nin yönetimine, organizasyonuna bırakılması ve danışma kurullarıyla ilerletilmesi söz konusu. Yakın dönem belki hakikaten artık belgelerle, hatta internet ortamıyla çok daha rahat araştırma yapılıyor, ama özellikle bu kesinti dönemini teyit etmek ya da biraz önce senin gündeme getirdiğin Aynur, hani bilgi kirliliği de söz konusu anladığım kadarıyla. Yani orada belki paralelde Venedik'te bir sergi açmış kişi de Venedik Bienali'ne katıldığını düşünüyor. Yani bunu hakikaten yürekten de düşünüyor ve kabul ediyor olabilir, ama Venedik Bienali'ne resmi katılımın koşulları başka olsa gerek. Bunlarla ilgili başka böyle vurgulamak istediğin karışıklıklar olur mu? Bir. İkincisi de bu kesintiyi neye bağlıyorsun? Yani 28 yıl Venedik'te hiç Türkiye'nin ulusal temsilinin olmaması senin araştırmanın neresinde yer aldı?
Yani aslında orada bir bir şey farkındalık söz konusu değil. Venedik Bienali ile ilgili ne olduğuyla ilgili. Öyle bir sanat etkinliğine Türkiye'nin katılmasının bize ne kazandıracağı ile ilgili. Hem devlet kademelerindeki kişilerin farkındalığı yok bence. Hem de sanatçıların yeteri kadar bunu yapılandıracak güçleri yok. Yani iki faktör burada söz konusu. 1948'den itibaren Türkiye davet ediliyor fakat 56'ya kadar katılmayı onaylamıyor. O sırada anlıyoruz ki bu davetler bakanlıklara gidiyor fakat işte bütçe yokluğu, işte bunu karşılayamayacağımız işte gerekçeleriyle bu yeteri kadar ele alınamıyor. Bu sırada Sabri Berkel'in bir çabası var. Kendisinin Floransa'da okumasından ve işte Venedik'te bulunup bu sergileri ziyaret etmesinden kaynaklı bir farkındalığı var. Onun desteğiyle ve Ankara'ya da kendisinin gidip geldiğini, bu bakanlıklarla olan iletişimi sağladığını biliyoruz. Onun desteğiyle biraz bu konu fark edilip daha sonra sergilere katılım mümkün oluyor.
Peki biraz da Sezin'e söz vermek istiyorum. Sezin Rumi, Salt işbirliği ile iki şey sağlanmış oldu. Bir, hakikaten herkesin erişimine açık bir e-yayın, yani basılı değil ama Salt'ın web sitesinden rahatlıkla inceleyebileceğiniz bir yayına dönüşmüş oldu. Editöryel bir ekiple yeniden böylece tezi ele almak ve dönemsel olarak da daha güncellemek söz konusu oldu. Çünkü anladığım kadarıyla Aynur Gürlemez Arı'nın 2019'da sunduğu bir doktora tezi söz konusu. Dolayısıyla da 2017'de ki Venedik Bienali son noktayı koymuş oluyor dönemselleştirme bakımında. Oysa 2022'ye kadar genişletmek mümkün oldu. Bu Kasım 2024'te yayın olarak Vasıf Kort'un, Ezgi Yurteri ve Sezin Romi'nin editörlüğünü üstlenme biçiminde. Sizin Salt'ın bünyesinde Graph Commons'la örneğin, yani çeşitli ağlar oluşturarak Türkiye'nin uluslararası bienallere katılımına dair farklı araştırmalar olduğunu, bünyenizdeki farklı araştırmacıların İlhan gibi örneğin bu tarz uluslararası bienallere Türkiye'den katılımla ilgili SALT bünyesinde ekiplerle birlikte eminim sen de dahil olmuşsundur. Buna benzer geçmiş araştırmalar, belgeler, arşiv çalışmaları yaptığını biliyorum. Ama Aynur Gürlemez Arı'nın teziyle hangi aşamada karşılaştınız? Bunu kitaplaştırmaya nasıl karar verdiniz ve bu geçmiş araştırmalarla nasıl ilişkilendiriyorsunuz? Bu da sana ilk sorum olsun.
Çok teşekkürler Çelenk. Aslında bu söylediğin hepsi birbirini bağlayan ve eş zamanlı yürüyen süreçlerdi ve Aynur'la da aslında Salt'ın yolu tezini verdiği yıllarda 2019 gibi bir kesişmişti. Şöyle ki öncelikle senin de dediğin gibi Salt 2015-2016'da Türkiye'nin uluslararası etkinliklere katılımı ile bienallere katılımını ele alan bir haritalandırma projesi başlattı. İlhan Ozan bunun araştırmacılarından biriydi. Vasıf Kortun'la beraber süreci yürütmüşlerdi. Tabii ki şöyle bakmak lazım mesele. Bunlar tarihsel ve önemli süreçler ve arşivlerin aslında derli toplu erişilemediği, üzerine kaynaklar olmadığı noktada haritalandırma bazen bir yöntem olabiliyor. Burada da aslında bir veri derleme yöntemi vardı. Bunun henüz tamamlanmadığını ve her zaman aslında müdahalelere ve dışarıdan gelecek verilere, girdilere açık olduğunu da tekrar söylemek önemli. Aynur'la tesadüfi olarak Salt'ın başlattığı bu proje ve Aynur'un tezi eş zamanlı olarak başladı. Aynur tezine karar vermişti ve sanırım tezini verdiği ya da savunacağı noktada biz bir araya gelmiştik. Ki aslında Salt'ın burada Aynur'la yürüttüğü işbirliği bir bileşenle, bir kullanıcıyla yürütülen işbirliği açısından da güzel bir örnek oldu. Aynur tezini verme noktasında biz bir araya geldiğimizde yine o harita projesi belli bir aşamaya gelmişti. Kamuya duyurulmuştu. Üzerine buluşmalar, görüşmeler yapıyorduk. Aynur da arada tezini vermişti. Süreç içerisinde bizim Aynur'la diyalogumuz hep devam etti. Aynur zaten aynı zamanda bir salt araştırma kullanıcısı. Öte yandan o sırada birazcık São Paulo'ya da merak sarmıştı ve yine Salt Online blogda Aynur'un iki yazısı çıkmıştı. Yıllar içinde de bunu artık bir kitap yapalım noktasına geldik. Aynur bunu aslında hep başından beri istiyordu. Bazen de biliyorsun tezi verdikten sonra bir ara vermek, üzerine mesafe almak gerekiyor. O çok yoğun bir süreçti ki aslında kitap ve editoryal süreçte bununla da yüzleşmelerimiz oldu. Orada da aslında editörlerden bir araya gelen ekip içerisinde de bizim farklı noktalara eğildik. İşte Vasıf Kortuğ'un daha çok sanat tarihi açısından tezi tekrar okumaya bakarken Ezgi Yurtel'i bir editör olarak tez formatından çıkıp bir yayın formatına getirmedeki meseleye daha çok eğildi. Ben salt araştırmadaki konumumdan dolayı daha çok işler, görseller, krediler, bünyeler şeyinde ağırlık kazandım ve öyle ortaya çok güzel bir işbirliği çıktı.
Harika. Şeyi bilmek de güzel. Vasıf Kortun ve İlhan Ozan benim aslında 2016'da Harçtan Sanat'taki ilk birkaç programdan birinin konuğuydu. Çok uzun yıllara dayanan yani 8-8,5 yıl öncesinde bu en azından haritalandırmayı yapmış belli bir aşamada yayınlayabilecek düzeye gelmişlerdi. Hala bununla ilgili revizyon, güncelleme, eleştiri, yorum kabul ediyor olmak, bunun yaşayan bir arşive dönüşüyor olması çok kıymetli. Tam da buradan yola çıkarak soruyorum. Yani tez 2017'ye kadar geliyor. Yayın olarak siz 2022'ye kadar bunu genişletmiş ve 2024 sonu itibariyle okuyucuya kazandırmış oldunuz. Buradan nereye gider konu? Tam hem salt bağlamında soruyorum hem de böyle bir teze artık yayın olarak kitaplaştırılmış olduğunu da varsaydığımız bir araştırmanın derinliği bakımından da her ikinize ayrı ayrı yöneltmek istiyorum. Aynur istersen ilk olarak sen yanıtla bu kez.
Buradan nereye gider? Soru buysa.
Evet.
Ya ben bir kere bunu çok temel hatlarıyla ortaya koymuş olmaktan, Türkiye'nin Venedik Bienali'ndeki varlığını ortaya koymuş olmaktan çok mutluyum. Bunun çünkü öncesi de var. Yani şu soruyu sormak pek aklımıza gelmiyor olabilir ama kısaca değinmek istiyorum. 1895 yılında başlayan Venedik Bienali'ne Osmanlı İmparatorluğu neden hiç davet edilmedi? Veya edildi mi veya bireysel olarak sanatçılar varlık gösterdi mi imparatorluk ressamları? Aslında bunun cevabı resmi davet hiç yok ama evet arada imparatorluk mensubu sanatçıların bireysel olarak varlık gösterdiğini biliyoruz. Bu tabii çok başka şekilde yeni bir pencere açıp detaylandırılması gereken bir konu ama biz ulusal pavyonlar başlığı altında baktığımız için Türkiye'nin ne şekilde var olup hangi tarihlerde kendi sanatını gösterdiğini Venedik Bienali'nde ortaya koymuş olduk. Bunu bu çerçevede sınırlandırmak zorundaydık. Hem tarihsel olarak işte 2022'ye kadar gelebildik. Bundan sonrası için bu çerçevede olmayabilir bu çalışma. Başka bir çerçevelerde, başka başlıklarda yeni çalışmalar üretilebilir. Ben daha çok sanat tarihçi olarak neye bakarsın? Yani şimdi bu tezden sonra sen ne çalışırdın Venedik Bienali ile ilgili diyecek olursanız Osmanlı İmparatorluğu'nun münferit olarak katılan ressamlarına ve heykeltıraşlarına bakardım. Birçok gayrimüslim sanatçının orada varlık gösterdiğini biliyoruz. Özellikle 1895 ile Biyeneli'nin ilk başladığı yılla Birinci Dünya Savaşı aralığında. Belki biz kabaca bir giriş kısmında bundan bahsettik. Bir dipnot koyarak Vasıf Bey'le de buna değinmemiz gerektiğini ama konunun bu olmadığı için burada detaylandıramayacağımız da hemfikir olduk. O sırada yaklaşık 20-25 sanatçı ismi çıktı. Tekrar bir vaktim ve enerjim olursa o dönem için yeni bir kapı açmak isterim. Tabii bu tarihsel bir dönem olacak. Güncel olarak söz söyleyecek belki başka yeni araştırmacılar olabilir.
Çok değerli, üstelik coğrafyada daha geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Birinci Dünya Savaşı öncesi Osmanlı coğrafyası. Dolayısıyla belki sonra başka ulusları temsilen Venedik Bienali'ne katılmaya devam eden Osmanlı coğrafyasının
Evet.
başka bölümlerinden, bölgelerinden sanatçıların da katılması söz konusudur o
Tam
dönemde.
olarak öyle oluyor aslında çünkü imparatorluk dağıldıktan sonra bu sanatçılar birçoğu Yunanistan'a göçüyor ve Ermenistan'da yaşamaya devam edenler var. Osmanlı'dan ayrılıp İtalya'da yaşamını sürdürenler var savaş sonrasında. Ve görüyoruz ki Çelenk bunlar daha sonra Yunanistan pavyonunda katılıyor. Mesela ilk katılımı Osmanlı İmparatorluğu'nda doğup oraya gitmiş bireysel olarak. Fakat Birinci Dünya Savaşı sonlandıktan sonra İtalya pavyonundan katılıyor. İşte Ermenistan pavyonundan katılıyor. Böyle yer değiştirmeler sonucu bu sanatçıların kendi ülkelerinde tekrardan temsil gösterdiğini görüyoruz.
Çok değerli. Sizin SALT'ın araştırmalarında özel bir yere konulanıyor tabii ki bu yayın. Ama hem bunu biraz daha tartışmaya açmak adına kamusal program yaptınız biliyorum. Ya da bu tarz, bu alanda yaptığınız araştırmaları geliştirmek adına senin gündeminde neler olur ya da neler dilersin?
Aslında bunların hepsini bir başlangıç olarak nitelendirmek önemli. Aynur'la yaptığımız e-yayın bunun çıktılarından sadece bir tanesi. 2015-2016'da başlayan haritalandırma projesinin de duyurusuna baktığımız zaman aslında orada bir takım veriler sunuluyor ve onun pek çok yeni okumaya olanak tanıdığı ve aslında yeni gelecek yorumlarla, okumalarla ve üzerine olabilecek olası çıktılarla değer kazanacağı ve genişletebileceği mesajı zaten veriliyor. Bunların örneklerinden biri belki Aynur'un tezi, her ne kadar farklı bir şekilde gerçekleşse de. Mesela İlhan Ozan yakın zamanda doktora tezini yine orada yaptığı araştırmadan yola çıkarak doktora tezini kararlaştırmıştı ve yakın zamanda doktora tezini verdi. Mesela İlhan'dan onun detaylarını duymak, öğrenmek ve ortaya ne gibi sonuçlar çıkacağı ayrı bir konu olabilir. Bir de meseleye tabii küresel olarak da bakmak önemli. Dünyada Bienal çok tartışılan bir olgu. Mesela Aynur'la biz bu kitabın edit sürecine çalıştığımız zaman SALT araştırmada önüme çıkan kitaplardan biri İngiltere'nin Venedik Bienali'ne katılımıydı. Konu aslında farklı coğrafyalar ve dönemler bağlamında hep güncel ve ele alınıyor. Ki aslında bizim bu etkinliği bu etkinliği düzenlemeyi planlarken de pek çok olasılık yine tartışıldı. Önce bir uluslararası konferanstan yola çıktık. Konuyu nasıl ele alsak? İşte Türkiye'nin 1955'te Ljubljana Bienali ile başlayan bir bienal geçmişi var. Farklı bölgelerde aynı zamanlarda neler oluyor diyor. Farklı bakış açılarından ele alan konuşmacıları çağıralım ve etkinliği 2 günlük bir konferansla başlatalım dedik. Sonrasında zaman, olanaklar ve yayına odaklanma isteği daha çok rotayı yerele çevirdi. Ve tabii ki her zaman bu konu ve alt konular bağlamında yeni etkinlikler yapmak ve üzerine yeni çıktılar çıkartmak ve haritayı da genişletmek, güncellemek her zaman mümkün.
Peki, kamusal program gerçekleştirdiniz, onu söyledim. Hatta online olarak Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden de bağlamak, takip etmek mümkündü. Onun içeriğinden de kısaca bahsedebilir misin? Evet, kamusal program geçti ama nasıl tartışma genişletilebilir, hangi perspektiflerden ele alınabilir? Onunla ilgili bazı ipuçları yine de dinleyiciye verecektir.
Tabii ki etkinlik Aynur'un katılımının yanı sıra Osman Erdem moderatörlüğünde sanat tarihçi Zeynep Yasayaman ve Duygu Demir'in katılımıyla incelendi. Zeynep Hanım daha çok Türkiye'nin 1950'ler ve 60'lı etkinliğin odağını 1950'li ve 1960'lı yıllar olarak sınırlandırdık. Zeynep Hanım da 50'li ve 60'lı yıllarda Türkiye'nin kültür politikaları, dış ilişkileri bağlamında etkinliklerin nasıl katıldığını ele alan daha genel bir çerçeveden meseleye baktı. Duygu ise dünya fuarları üzerinden meseleyi ele aldı. Özellikle Brüksel fuarından yola çıkarak fuarların, bienallerin başlangıcı olduğundan yola çıkarak onu detaylandırdı. Zaten bu aslında şey de önemli. Burada belki SALT'ın iki ayrı haritalandırma projesinden bahsetmek önemli. Biri sergiler, biri bienaller ve aslında hepsi birbiriyle de bağlanıyor. Çünkü sergiler bir yandan dünya fuarlarındaki yine aslında SALT'ın geçmişte yaptığı teşhir programında da bu ele alındı. Ve konu yine fuarlar, etkinlikler, sergiler, festivaller, Venedik'in yanı sıra diğer bienaller gibi çok çeşitli bir yöne gitme olasılığı hep var.
Peki çok teşekkür ederim ikinize de. Aynur Gürlemez Arı ve Sezin Romi, bu haftalık hariçten sanat programının sonuna geldik. Saltonline.org'dan, yani Salt'ın web sitesinden bu e-yayına erişiminiz, etrafındaki tartışmaları da değerlendirmeniz ya da kendinizin de tartışmanın, araştırmanın bir parçası haline gelmeniz mümkün. Çok teşekkürler ikinize de.
Teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum.
Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.